Bölüm 9. 663 sayılı sağlık alanında bazı düzenlemeler hakkında kanun hükmünde kararname. A. Bilgi notları. Sağlık meslekleri kurulunun görevleri. Yeni bir sağlık mesleğinin veya dalının ihdasında görüş bildirmek. Sağlık mesleklerinin eğitim müfredatı hakkında görüş bildirmek. Sağlık mesleklerinin etik ilkelerini belirlemek. Meslek mensuplarının mesleki yeterlilik ve etik eğitimiyle hasta hakları eğitimine tabi tutulmasına ve eğitimlerin süresine ve müfredatına karar vermek, sağlık engeli sebebiyle mesleğin icrasının yasaklanmasına karar vermek, meslekten geçici veya sürekli men etmeye karar vermek, mesleki yetersizliğe ilişkin ihbar ve şikayetler kurulca doğrudan değerlendirmeye alınmaz. Bu ihbar ve şikayetler öncelikle denetim görevlileri veya il ve ilçe sağlık müdürlüklerince incelemeye tabi tutulur. Yapılan inceleme neticesinde fiilin mesleki yeterlilik değerlendirmesi yapılması veya mesleki müeyyide uygulanması gerektirdiğinin tespit edilmesi halinde kanaat raporunu içeren inceleme dosyası kurula gönderilir. Ayrıca fiil hakkında adli kovuşturma yapılmışsa, verilen kararlar da kurula intikal ettirilir. İdari inceleme veya varsa adli kovuşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler de değerlendirilerek, genel hükümler saklı kalmak üzere kurulca, mesleğinde yetersizliği tespit edilenlerle dikkatsiz ve özensiz davranışla ölüme veya vücut fonksiyon kaybına sebep olanların yetersiz görüldükleri alanda mesleki yeterlilik eğitimine tabi tutulmalarına karar verilir. Bu eğitim, yetersiz görülen alanda teorik ve veya pratik eğitim ve veya başka bir sağlık meslek mensubunun nezaret ve sorumluluğunda meslek icrası şeklinde yaptırılabilir. Yeterlilik eğitimine tabi tutulanlar, eğitim sonunda kurulun belirleyeceği teorik ve veya uygulamalı sınava tabi tutulur. Bu sınavda başarılı olanlar mesleğini icraya devam eder, başarısız olanlar meslek icrasından men edilir. Meslekten men edilenler, durumlarına göre kurulca belirlenen eğitime devam ettirilerek veya eğitime tabi tutulmadan yapılacak müteakip sınavlarda başarı gösterdiği takdirde meslek icra etme hakkını yeniden kazanır. Hasta hakları uygulamalarına veya etik ilkelere aykırı davranışı sebebiyle 2'den fazla yazılı ikaz edilen veya ilgili mevzuatına göre disiplin cezası uygulanan sağlık meslek mensubu, hasta hakları veya etik ilkeler eğitim programına tabi tutulur. Meslek icrası esnasında sonucunu öngörerek veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek bir kişinin ağır derecede olmayan engelliliğine sebebiyet verenlerin 3 aydan 1 yıla kadar meslekten geçici men edilmesine karar verilir. Bu fiillerin 5 yıl içinde tekrarı halinde verilecek cezalarda alt ve üst sınırlar 2 katı olarak uygulanır. Meslek icrası esnasında sonucunu öngörerek veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek bir kişinin ağır engelliliğine veya ölümüne sebebiyet verenlerin 1 yıldan 3 yıla kadar meslekten geçici menine karar verilir. Bu fiillerin 5 yıl içinde tekrarı halinde meslekten sürekli men kararı verilir. Mesleğini icra etmesine mani ve iyileşmesi mümkün olmayan akli, ruhi ve bedeni hastalığı ortaya konulan sağlık meslek mensupları, kurulun kararıyla mesleğini icradan yasaklanabilir. Mesleki yetersizliğinden dolayı bir uzmanlık dalında mesleğini icra edemeyeceğine karar verilen meslek mensuplarının, yetersizliğinin niteliğine göre uzmanlık öncesi sahip olduğu sağlık mesleğini icra edebilmelerine karar verilebilir. Aynı olaydan dolayı ilgili hakkında ceza takibatına veya disiplin soruşturmasına başlanmış olması, bu maddeye göre işlem yapılmasını geciktirmez ve engellemez. İlgilinin mahkum olması veya olmamasıyla disiplin cezası verilmiş veya verilmemiş olması halleri, ayrıca mesleki müeyyide uygulanmasını etkilemez. Kanunla kurulmuş meslek odalarının ve birliklerinin kuruluş kanunlarındaki disiplin hükümleri saklıdır. Ancak fiilin her iki kanuna göre de müeyyide gerektirmesi halinde bu kanun hükümleri uygulanır. Meslekten geçici men edilmesine karar verilen devlet memurları, men müddetince aylıksız izinli sayılır veya talepleri halinde aynı süreyle mesleğiyle ilişkisi bulunmayan durumlarına uygun başka bir kadroya atanır. Sözleşmeli olanların sözleşmeleri men müddetince ücretsiz olarak askıya alınır. Meslekten sürekli men edilmesine karar verilen devlet memurları, istekleri halinde mesleğiyle ilişkisi bulunmayan durumlarına uygun başka bir kadroya atanır. Aksi halde görevleri sona erer. Meslekten sürekli men edilmesine karar verilen sözleşmeli personelin sözleşmeleri sona erer. Mesleğini geçici olarak sürdüremeyeceklerin durumları kayıtlara işlenir. Meslekten sürekli men edilmesine karar verilenlerin veya mesleğini icra etmekten yasaklananların diplomaları, uzmanlık veya meslek belgeleri bakanlıkça iptal edilir ve sistemden kaydı silinir. Genel müdürlükte çalışan memurlarla sözleşmeli personelden, taşra teşkilatında görev yapan tabipler için en yüksek devlet memuru aylığının ek gösterge dahil %400'ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılabilir. Ek ödemenin oranıyla usul ve esasları, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, çalışma süresi, personelin sınıfı, kadro unvanı, derecesi ve atanma biçimi gibi kriterlerle personele aylık ve özlük hakları dışında ilgili mevzuatına göre yapılan diğer ilave ödemeler dikkate alınmak suretiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığı'nca belirlenir. Bu ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesilmez. Atama, personelin niteliği ve mali haklar. Bakanlıkta ekli 2 sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli olarak personel istihdam edilir. Yeni açılacak hastaneler için söz konusu cetveldeki başhekim, başhekim yardımcısı, müdür ve müdür yardımcısı pozisyonu sayıları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine bakanlıkça %20'ye kadar artırılabilir. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki diğer personel, 657 sayılı kanun ve 4924 sayılı kanuna tabi olarak çalışır. Ekli 2 sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlardaki sözleşmeli personelde, en az lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olma şartı ve 657 sayılı kanunun 48. maddesinde sayılan genel şartlar aranır. Eğitim ve araştırma hastaneleri, başhekiminin eğitim görevlisi tabip veya tıp alanında doçent veya profesör unvanlı tabip, diğer hastane başhekimlerinin uzman tabip veya tıp, hukuk, kamu yönetimi, işletme, sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip, 100 yatağın altındaki hastanelerin ve 112 il ambulans servisi başhekimlerinin tabip, ağız ve diş sağlığı ile ilgili hastanelerde başhekimin diş hekimi olması, başhekim yardımcılarının ise tıp, diş hekimliği veya eczacılık öğrenimi almış olması veya lisansüstü eğitim yapmış olmaları kaydıyla sağlık bilimleri lisansiyeri olması gerekir. Açıktan alınacak uzmanların, kamu personeli seçme sınavından en az 70 puan almış olmaları şarttır. Uzmanların dağılımına ve iş alımına ilişkin usul ve esaslar, bakanlık tarafından belirlenir. Açıktan istihdam edilen uzmanların oranı, toplam uzman sayısının %30'unu geçemez. Ekli 2 sayılı cetvelde yer alan sözleşmeli personelle ilgili bu maddede belirtilen asgari şartların dışında, bakanlıkça ilave nitelik ve şartlar belirlenebilir. İlgili birimlerin fonksiyonları, rolleri ve hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak, ekli 2 sayılı cetvelde belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarının normları bakanlıkça belirlenir. Ekli 2 sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlardaki sözleşmeli personelin sözleşmeleri bakan tarafından imzalanır. Bakan, gerekli gördüğü hallerde sözleşme imzalama yetkisini merkez teşkilatıyla taşra teşkilatındaki yöneticilere devredebilir. Ekli 2 sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlardaki sözleşmeli personelin sözleşmeleri 2 yıldan 4 yıla kadar yapılabilir ve süre sonunda tekrar sözleşme imzalanabilir. Bu şekilde istihdam edilecek personelle yapılacak sözleşme ekinde kurumsal hedefler ve performans değerlendirme kriterleri de gözetilerek hazırlanan bireysel performans kriterleri ve hedefleri belirtilir. Sözleşme eki performans hedeflerindeki gerçekleşmelere bağlı olarak süresinden önce de sözleşmeler sona erdirilebilir. Başarısızlık sebebiyle il sağlık müdürünün değişmesi halinde başarısızlığa sebebiyet veren bakan ve yardımcılarıyla ilçe sağlık müdürlerinin ve başhekimlerin sözleşmeleri kendiliğinden sona erer. Başarısızlık sebebiyle başhekimlerin sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde başhekim yardımcılarıyla müdür ve yardımcılarının sözleşmeleri de kendiliğinden sona erer. Sürenin bitmesi veya herhangi bir sebeple sözleşmenin sona ermesi halinde yeni sözleşmeler yapılıncaya kadar bu görevler 2 ayı geçmemek kaydıyla geçici süreli görevlendirilenler tarafından yürütülür. Başhekimin değişmesine bağlı olarak sözleşmesi sona eren personelle yeniden sözleşme yapılabilir. Ekli 2 sayılı cetvelde belirtilen sözleşmeli pozisyonlarda açıktan istihdam edilen personelin herhangi bir suretle sözleşmeleri sona erdiğinde ilişikleri kesilir ve sözleşmeli çalışmaları memurluk veya diğer personel istihdam şekillerinden birine geçiş bakımından kazanılmış hak teşkil etmez. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilenlerden uygun niteliklere sahip olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvaffakatiyle ekli 2 sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli statüde istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilenler, kurumlarından aylıksız izinli sayılır. Bunlara kurumlarınca peşin olarak ödenen aylıklar için borç çıkarılmaz ve sözleşme ücretleri takip eden ay başı itibarıyla ödenmeye başlanır. Söz konusu personel, aylıksız izinli sayıldıkları kadro unvanları dikkate alınmak suretiyle 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının C bendine tabi olmaya devam ederler. İlgililerin bu şekilde aylıksız izinde geçirdikleri süreler, önceki kadro unvanları esas alınmak suretiyle emekli keseneğine esas aylık unsurlarının veya sigorta primine esas kazanç unsurlarının tespitinde dikkate alınır. Bu fıkra kapsamına girenlerin aylıksız izinli sayıldıkları süreler, emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınır. Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda bulunanlardan sözleşmeli statüde istihdam edilenlerin sözleşmeli olarak çalıştıkları süreler, akademik unvanlarının kazanılması, yükseköğretim kurumları dışında kullanılması ve diğer özlük işlemlerinde değerlendirilmesi bakımından yükseköğretim kurumlarında geçmiş sayılır. Sözleşmesi herhangi bir surette sona eren personel, 1 ay içinde kurumuna müracaatı halinde, kurumunca 1 ay içinde kadrosuna atanır ve bu görevlerde geçen hizmetleri, kazanılmış hak, aylık ve derecelerinde değerlendirilir. Ekli 2 sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli istihdam edilenlerden 12. fıkra kapsamına girmeyenler, sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının A bendi kapsamında kabul edilirler. Ekli 2 sayılı cetvelde belirtilen personele, 657 sayılı kanunun 4. maddesinin B fıkrasına göre belirlenen tavan ücret esas alınarak, genel bütçeden ekli 3 sayılı cetvelde belirlenen oranlarda peşin olarak ücret ödenir. Ayrıca bağış, faiz ve kira gelirleri hariç olmak üzere, döner sermaye gelirlerinden aynı cetvelde belirlenen tavan oranları geçmemek kaydıyla ek ödeme yapılabilir. Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle bu ödemenin oranıyla usul ve esasları, personelin görevi, eğitim durumu, çalışma şartları ve çalışma süreleri, hizmete katkısı, performansı ve çalıştığı hastanın grubu gibi unsurlar esas alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine bakanlıkça belirlenir. Ekli 2 sayılı cetvelde belirtilen sözleşmeli personele yapılacak ek ödemeler, çalışmayı takip eden ayın başında yapılır. Sözleşmeli personele yukarıda sayılanlar dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu hususta hüküm konulamaz. Sözleşmeli personel, kazanç getirici başka bir iş yapamaz. Resmi veya özel herhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak görev alamaz. Serbest olarak sanat ve mesleklerini icra edemez. 657 sayılı kanunda devlet memurları için yasaklanmış bulunan eylemlerde bulunamaz. Sözleşmeli personelin haftalık çalışma süresi emsali devlet memurlarıyla aynıdır. Sözleşmeli personel olarak görev yapan, ihtiyaç halinde bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında daire başkanı ve daha üst yönetici kadrolarıyla Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın başkan, başkan yardımcısı, enstitü başkanı ve genel sekreter unvanlı kadrolarında süreli olarak görevlendirilebilir ve bu husus sözleşmelerde belirtilir. Sözleşmeli personelin izinleri ve sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının A bendi kapsamına girenlerin iş sonu tazminatı hususlarında, 657 sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının B bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin hükümler uygulanır. Söz konusu personel için işsizlik sigortası primi ödenmez. Sözleşmeli personelin disiplin amirlerinin tayiniyle çalışma usul ve esasları bakanlık tarafından belirlenir. Bunlardan idari görevlerde bulunanlara memurların disiplin amirliği yetkisi verilebilir. Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel, atanmış olduğu sağlık kurumunda bu madde kapsamında sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilir. Ancak il merkezindeki sağlık kurumlarına atanmış olan devlet hizmeti yükümlüleri, il sağlık müdürlüğündeki sözleşmeli pozisyonlarda çalıştırılabilir. Bu personelin sözleşmeli olarak geçen süreleri devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılır. 4924 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışan tabipler ihtiyaç halinde istihdam edildikleri hizmet biriminde olmak kaydıyla, ekli 2 sayılı cetvelde sayılan başhekim ve başhekim yardımcısı veya lüzumu halinde ilçelerde ilçe sağlık müdürü pozisyonlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilenlere bu görevlerinden dolayı ayrıca herhangi bir ödeme yapılmaz. Sözleşmeli uzman çalıştırılması. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında özel bilgi ve ihtisas gerektiren nitelikli bir işin yapılması veya proje hazırlanması veya yürütülmesi için 657 sayılı kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, proje süresince ve herhalde 3 yıla kadar sözleşmeyle yerli ve yabancı uzman çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılacak personel sayısı 150'yi geçemez ve bunların bakanlık ve bağlı kuruluşlarına dağılımı bakan tarafından belirlenir. Sözleşmeli olarak çalıştırılacaklara ödenecek ücret, 657 sayılı kanunun 4. maddesinin B fıkrasına göre çalıştırılanlar için uygulanmakta olan sözleşme ücreti tavanının 5 katını geçemez. Bu personel, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının A bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bu suretle çalıştırılacak uzmanların nitelikleri, alınma usulü ve sözleşme ücretlerinin tespitiyle sözleşme usul ve esasları, Bakanlık ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca müştereken belirlenir. Sözleşmeli sağlık personeli istihdamı. Bakanlık ve bağlı kuruluşları, merkez teşkilatları hariç olmak üzere ve öncelikle personel istihdamında güçlük çekilen yerlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca, ilgili mevzuatı gereği kura ile ataması öngörülenler dışında, 190 sayılı kanun hükmünde kararnameye ekli cetvellerde, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı kapsamında yer alan unvanlarla vize edilmiş pozisyonlarda bu maddede öngörülen şartlarla sözleşmeli personel istihdam edebilir. Bu kapsamdaki sözleşmeli sağlık personeli kamu personel seçme sınavı KPSS sonucuna göre bakanlık ve bağlı kuruluşlarına öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi ÖSYM başkanlığı tarafından yapılacak yerleştirme ile atanabileceği gibi pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre KPSS puanı esas alınarak bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınavla da atama yapılabilir. Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli sağlık personeli 3 yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen personelin eşi bu personele tabidir. Ancak sözleşmeli sağlık personelinin bulunduğu ilde 1 yıl görev yapması ve vizeli pozisyon bulunması durumunda eşlerin her ikisinin de bakanlık ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli veya eşlerden birinin sözleşmeli, diğerinin bakanlık ve bağlı kuruluşlarında veya diğer bir kamu kurum veya kuruluşunda kadrolu statüde istihdam ediliyor olması halinde hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu yere atamaları yapılabilir. Sözleşmeli sağlık personelinden 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı kanunun 4. maddesinin A bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az 1 yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz. Bu madde hükümlerine göre kadrolara atananların 657 sayılı kanunun 4. maddesinin B bendi uyarınca sözleşmeli pozisyonlarda geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak, aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas olan hizmet süresinin hesabında dikkate alınır. Bu madde çerçevesinde sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, 190 sayılı kanun hükmünde kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihtas edilerek ilgisine göre bakanlık veya bağlı kuruluşlarının, 190 sayılı kanun hükmünde kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerinin, eklenmiş ve kadrolara atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolarla iptal edilen pozisyonlar, unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren 2 ay içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilir. Bu madde kapsamında sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yapılan atama, sözleşmenin imzalanmasıyla geçerlilik kazanır. Sözleşme imzalanmadan herhangi bir hak doğurmaz. Yurtdışı sağlık hizmet birimleri. Bakanlık ve bağlı kuruluşları, insani ve teknik yardım amacıyla yurt dışında geçici sağlık hizmet birimleri kurabilir, kurdurabilir, işletebilir ve işlettirebilir. Bu amaçla ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, finans ve yardım kuruluşlarıyla işbirliği ve ortak çalışma yapabilir, insan ve mali kaynaklarıyla destek sağlayabilir. Bu amaçla görevlendirilen personele yurt dışındaki görevleri süresince gündelik verilmez ve gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve 9. derecenin 1. kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurt dışı aylığını geçmemek üzere unvanları itibariyle Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen tutarda aylık ödeme yapılır. Ayrıca bu personel döner sermayeye ek ödemesi dahil her türlü mali ve sosyal haklardan faydalanmaya devam eder. Bu amaçla görevlendirilen personelden devlet hizmeti yükümlülüğü bulunanların yurt dışındaki görevlerde geçen süreleri devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılır. Bakanlık, yurt dışında sağlık hizmeti sunmak amacıyla sağlık hizmet birimleri kurabilir ve işletebilir. Bu amaçla ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, finans ve yardım kuruluşlarıyla işbirliği ve ortak çalışma yapabilir. Bu kapsamdaki sağlık hizmet birimlerinin kuruluşu, işleyişi, personel istihdamı ve bunlara mali ve sosyal hak kapsamında yapılacak ödemelerle diğer mali ve idari hususlar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Hukuki yardım. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davalarda personelin talebi üzerine bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca hukuki yardım yapılır. Bakanlık ve bağlı kuruluşları, Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Döner Sermaye Teşkilatı kadrolarında bulunan hukuk birimi amirleri, hukuk müşavirleri ve avukatlar, ayrıca vekaletname ibraz etmeksizin ilgili personeli vekil sıfatıyla temsil eder. Bu yardımın usul ve esasları bakanlıkça belirlenir. Devlet ve vakıf üniversitelerine ait birimlerde görevli sağlık çalışanlarına da birinci fıkra çerçevesinde ilgili üniversite tarafından hukuki yardım yapılır. Bu yardımın usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Uzmanlık eğitimi yaptırılması. Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrolarında tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılabilir. Bu şekilde eğitim yapmak isteyenler, döner sermayeye ek ödemesi hariç her türlü mali ve sosyal hakları bakanlık veya bağlı kuruluşları tarafından karşılanmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarda görevlendirilebilir. Bunlar, eğitimlerini tamamladıklarında görevlendirme süresi kadar bakanlık veya bağlı kuruluşlarında hizmet yapmakla yükümlüdür. İlgililerin uzmanlık eğitiminde başarısızlığı veya kendi istekleriyle uzmanlık eğitimini bırakmaları durumundaysa, görevlendirme süresi kadar bakanlığa hizmet yapmaları zorunludur. Uluslararası sağlık hizmetleri alanında ülkemizde sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejilerle hizmet sunum standartları ve akreditasyon kriterleri konusunda bakanlığa önerilerde bulunmak üzere, uluslararası sağlık hizmetleri unvanıyla bir anonim şirket, USH, kurulmuştur. USH'ın ilgili olduğu bakanlık, Sağlık Bakanlığı'dır. 2 sayılı cetvel. Sözleşmeli personel pozisyon unvan ve sayıları. Pozisyon unvanı, İl Sağlık Müdürü. Pozisyon sayısı 81. İlçe Sağlık Müdürü 700. Başkan 400. Başkan Yardımcısı 600. Başhekim 850. Başhekim Yardımcısı 2000. Müdür 1600. Müdür Yardımcısı 2000. Uzman 1600. Toplam 9831. Uzman Personel. İl sağlık müdürlüklerinde belirlenen alan ve vasıflarda özel bir meslek bilgisi, tecrübe veya ihtisasını gerektiren hizmetlerde sözleşmeli personel pozisyonuna bağlı olarak istihdam edilen personeli ifade eder. 3 sayılı cetvel. Sözleşme ücreti cetveli. Unvanı İl Sağlık Müdürü. A. Profesör, doçent, eğitim görevlisi. Sözleşme ücreti oranı %250, ek ödeme tavan oranı %500. B. Uzman hekim, hekim. Sözleşme ücreti oranı %200, ek ödeme tavan oranı %400. C. Hekim. Sözleşme ücreti oranı %200, ek ödeme tavan oranı %300. Başkan. A. Profesör, doçent, eğitim görevlisi. Sözleşme ücreti oranı %200, ek ödeme tavan oranı %500. B. Uzman hekim, hekim. Sözleşme ücreti oranı %200, ek ödeme tavan oranı %400. C. Diğer. sözleşme ücreti oranı %200, ek ödeme tavan oranı %300. Başkan Yardımcısı A. Profesör, doçent, eğitim görevlisi. Sözleşme ücreti oranı %150. Ek ödeme tavan oranı %500. B. Uzman hekim, hekim. Sözleşme ücreti oranı %150. Ek ödeme tavan oranı %400. C. Diğer. Sözleşme ücreti oranı %150. Ek ödeme tavan oranı %300. İlçe Sağlık Müdürü A. Profesör, doçent ve eğitim görevlisi. Sözleşme ücreti oranı %150. Ek ödeme tavan oranı %400. B. Uzman hekim, hekim. Sözleşme ücreti oranı %150. Ek ödeme tavan oranı %300. C. Pratisyen hekim. Sözleşme ücreti oranı %150. Ek ödeme tavan oranı %200. Uzman. Sözleşme ücreti oranı %100. Ek ödeme tavan oranı %125. Başhekim. A. Profesör, doçent ve eğitim görevlisi hekim. Sözleşme ücreti oranı %150. Ek ödeme tavan oranı %600. B. Uzman hekim, uzman diş hekimi, hekim ve diş hekimi. Sözleşme ücreti oranı %150. Ek ödeme tavan oranı %450. C. Hekim, diş hekimi. Sözleşme ücreti oranı %150. Ek ödeme tavan oranı %200. Başhekim yardımcısı. A. Uzman hekim, uzman diş hekimi, hekim. Sözleşme ücreti oranı %150. Ek ödeme tavan oranı %270. B. Hekim, diş hekimi, eczacı. Sözleşme ücreti oranı %150. Ek ödeme tavan oranı %180. C. Lisansüstü eğitim yapmış sağlık bilimleri lisansiyerleri. Sözleşme ücreti oranı %100. Ek ödeme tavan oranı %125. Müdür. Sözleşme ücreti oranı %100. Ek ödeme tavan oranı %125. Müdür yardımcısı. Sözleşme ücreti oranı %75. Ek ödeme tavan oranı %75. Uzman hekim, hekim. Tıp alanında doktora yapmış tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, işletme ve sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip. B. Bilgi taraması. 1. Sağlık alanında bazı düzenlemeler hakkında kanun hükmünde kararnameye göre, sağlık mesleklerinin etik ilkelerini belirleme görevi aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Sağlık Meslekleri Kurulu. B. Tıpta Uzmanlık Kurulu. C. Teftiş Kurulu. D. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü. E. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu. 2. Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Sağlık Meslekleri Kurulu'nun görevlerindendir? 1. Sağlık engeli sebebiyle mesleğin icrasının yasaklanmasına karar vermek. 2. Meslekten geçici veya sürekli men etmeye karar vermek. 3. Yeni bir sağlık mesleğinin veya dalının ihdasında görüş bildirmek. 4. Sağlık mesleklerinin eğitim müfredatı hakkında görüş bildirmek. 5. Meslek mensuplarının mesleki yeterlilik ve etik eğitimiyle hasta hakları eğitimine tabi tutulmasına ve eğitimlerin süresine ve müfredatına karar vermek. A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 1, 2 ve 3. D. 1, 2, 3 ve 4. E. 1, 2, 3, 4 ve 5. 3. Sağlık alanında bazı düzenlemeler hakkında kanun hükmünde kararnameye göre, Sağlık Meslekleri Kurulu'na gelen mesleki yetersizliğe yönelik şikayet üzerine kurul tarafından öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. Şikayet kurulca doğrudan değerlendirilerek karar verilir. B. Şikayetin öncelikle denetim görevlileri veya il ve ilçe sağlık müdürlüklerince incelemeye tabi tutulması sağlanır. C. Şikayetle ilgili inceleme öncelikle kurul üyeleri tarafından yapılarak karar verilir. D. Şikayetle ilgili açılan adli davanın sonucuna göre işlem yapılır. E. Şikayetle ilgili Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün görüşüne göre işlem yapılır. D. Sağlık alanında bazı düzenlemeler hakkında kanun hükmünde kararnameye göre, sağlık meslek mensubunun meslek icrası esnasında sonucunu öngörerek bir kişinin ağır derecede olmayan engelliliğine sebebiyet vermesi ve bu fiili ilk defa işlemiş olması halinde uygulanması gereken yaptırım aşağıdakilerden hangisidir? A. 1 yıldan 3 yıla kadar meslekten geçici menine karar verilir. B. 3 aydan 1 yıla kadar meslekten geçici men edilmesine karar verilir. C. Meslekten sürekli men kararı verilir. D. Mesleki müeyyide uygulanmaz. E. Hasta hakları eğitim programına tabi tutulur. B. Sağlık alanında bazı düzenlemeler hakkında kanun hükmünde kararnameye göre, mesleğinde yetersizliği tespit edilen sağlık meslek mensubu hakkında, sağlık meslekleri kurulunca aşağıdaki kararlardan hangisi verilir? A. 1 yıldan 3 yıla kadar meslekten geçici menine karar verilir. B. Müeyyide uygulanmaz. C. Yetersiz görüldükleri alanda mesleki yeterlilik eğitimine tabi tutulmalarına karar verilir. D. Etik ilkeler eğitim programına tabi tutulur. E. Hasta hakları eğitim programına tabi tutulur. Altı. Sağlık alanında bazı düzenlemeler hakkında kanun hükmünde kararnameye göre, dikkatsiz ve özensiz davranışla ölüme veya vücut fonksiyon kaybına sebep olan sağlık meslek mensubu hakkında uygulanması gereken yaptırım aşağıdakilerden hangisidir? A. 3 aydan 1 yıla kadar meslekten geçici men edilmesine karar verilir. B. 1 yıldan 3 yıla kadar meslekten geçici menine karar verilir. C. 5 yıl meslekten geçici men edilmesine karar verilir. D. Yetersiz görüldükleri alanda mesleki yeterlilik eğitimine tabi tutulur. E. Hasta hakları eğitim programına tabi tutulur. 7. Sağlık alanında bazı düzenlemeler hakkında kanun hükmünde kararnameye göre, etik ilkelere aykırı davranış sebebiyle 2'den fazla yazılı ikaz edilen sağlık meslek mensubu hakkında aşağıdaki yaptırımlardan hangisi sağlık meslekleri kurulunca uygulanır? A. Meslekten sürekli men kararı verilir. B. 3 aydan 1 yıla kadar meslekten geçici men edilmesine karar verilir. C. 1 ay meslekten geçici men kararı verilir. D. Etik ilkeler eğitim programına tabi tutulur. E. Herhangi bir işlem yapılmaz. Sekiz. Sağlık alanında bazı düzenlemeler hakkında kanun hükmünde kararnameye göre, yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi sırasıyla getirilirse doğru olur. Meslek icrası esnasında görevinin gereklerine aykırı hareket ederek bir kişinin ağır derecede olmayan engelliliğine sebebiyet verenlerin 3 aydan 1 yıla kadar meslekten geçici men edilmesine karar verilir. Bu fiillerin ...... yıl içinde tekrarı halinde verilecek cezalarda alt ve üst sınırlar ...... katı olarak uygulanır. A. 5, 2 B. 1, 3 C. 2, 3 D. 3, 3 E. 4, 2 9. Sağlık alanında bazı düzenlemeler hakkında kanun hükmünde kararnameye göre, meslek icrası esnasında görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek bir kişinin ölümüne sebebiyet veren sağlık meslek mensubunun bu fiili ilk defa işlemiş olması halinde uygulanması gereken yaptırım aşağıdakilerden hangisidir? A. 3 aydan 1 yıla kadar meslekten geçici men edilmesine karar verilir. B. Meslekten sürekli men kararı verilir. C. 10 yıl meslekten men edilir. D. 1 yıldan 3 yıla kadar meslekten geçici menine karar verilir. E. 5 yıl meslekten geçici men kararı verilir. 10. Sağlık alanında bazı düzenlemeler hakkında kanun hükmünde kararnameye göre, Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşlarına açıktan alınacak uzmanların, kamu personeli seçme sınavından en az kaç puan almış olmaları şartı aranır? A. 55 B. 60 C. 65 D. 70 E. 80 11. Sağlık alanında bazı düzenlemeler hakkında kanun hükmünde kararnameye göre, açıktan istihdam edilen uzmanların oranı toplam uzman sayısının yüzde kaçını geçemez? A. 30 B. 20 C. 10 D. 15 E. 5 12. Sağlık alanında bazı düzenlemeler hakkında kanun hükmünde kararnameye göre, atanan sözleşmeli sağlık personelinin kaç yıl süreyle başka bir yere ataması yapılamaz? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 E. 6 13. Sağlık alanında bazı düzenlemeler hakkında kanun hükmünde kararnameye göre, genel müdürlükte çalışan memurlarla sözleşmeli personelden, taşra teşkilatında görev yapan tabipler için en yüksek devlet memuru aylığının ek gösterge dahil yüzde kaçını geçmemek üzere ek ödeme yapılabilir? A. 100 B. 150 C. 200 D. 300 E. 400 14. Sağlık alanında bazı düzenlemeler hakkında kanun hükmünde kararnameye göre, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında özel bilgi ve ihtisas gerektiren nitelikli bir işin yapılması veya proje hazırlanmasını gerektiren işlerde, 657 sayılı kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, proje süresince çalıştırılması gereken sözleşmeli personel sayısı en fazla kaç olabilir? A. 50 B. 100 C. 150 D. 200 E. 300 15. Sağlık alanında bazı düzenlemeler hakkında kanun hükmünde kararnameye göre, sağlık meslek mensubuna yukarıdaki yaptırım türlerinden hangisi veya hangileri Sağlık Meslekleri Kurulu tarafından uygulanabilir? 1. Mesleki yeterlilik eğitimine tabi tutmak. 2. Yetersiz görülen alanda teorik veya pratik eğitim yaptırmak. 3. Yetersiz görülen alanda başka bir sağlık meslek mensubunun nezaret ve sorumluluğunda meslek icrası yaptırmak. 4. Hasta hakları veya etik ilkeler eğitim programına tabi tutmak. 5. Suçun şekli veya ağırlığına göre meslekten geçici men edilmesine karar vermek. A. Yalnız 1 B. 1 ve 2 C. 1, 2 ve 3 D. 3 ve 4 E. 1, 2, 3, 4 ve 5. Cevap anahtarı 1A 2E 3B 4B 5C 6D 7D 8A 9D 10D 11A 12B 13E 14C 15E C. Bilgi analizi. Sağlık meslekleri kurulunun görevleri. Yeni bir sağlık mesleğinin veya dalının ihdasında görüş bildirmek. Sağlık mesleklerinin eğitim müfredatı hakkında görüş bildirmek. Sağlık mesleklerinin etik ilkelerini belirlemek. Meslek mensuplarının mesleki yeterlilik ve etik eğitimiyle hasta hakları eğitimine tabi tutulmasına ve eğitimlerin süresine ve müfredatına karar vermek. Sağlık engeli sebebiyle mesleğin icrasının yasaklanmasına karar vermek. Meslekten geçici veya sürekli men etmeye karar vermek. Sağlık Meslek Kurulu'na gelen mesleki yetersizliğe ilişkin ihbar ve şikayetler, kurulca doğrudan değerlendirmeye alınmaz. Bu ihbar ve şikayetler, öncelikle denetim görevlileri veya il ve ilçe sağlık müdürlüklerince incelemeye tabi tutulur. Kurulca, mesleğinde yetersizliği tespit edilenlerle, dikkatsiz ve özensiz davranışla ölüme veya vücut fonksiyon kaybına sebep olanların, yetersiz görüldükleri alanda mesleki yeterlilik eğitimine tabi tutulmalarına karar verilir. Bu eğitim, yetersiz görülen alanda teorik ve veya pratik, eğitim ve veya başka bir sağlık meslek mensubunun nezaret ve sorumluluğunda meslek icrası şeklinde yaptırılabilir. Hasta hakları uygulamalarına veya etik ilkelere aykırı davranışı sebebiyle 2'den fazla yazılı ikaz edilen veya ilgili mevzuatına göre disiplin cezası uygulanan sağlık meslek mensubu, hasta hakları veya etik ilkeler eğitim programına tabi tutulur. Meslek icrası esnasında sonucunu öngörerek veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek bir kişinin ağır derecede olmayan engelliliğine sebebiyet verenlerin 3 aydan 1 yıla kadar meslekten geçici men edilmesine karar verilir. Bu fiillerin 5 yıl içinde tekrarı halinde verilecek cezalarda alt ve üst sınırlar 2 katı olarak uygulanır. Meslek icrası esnasında sonucunu öngörerek veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek bir kişinin ağır engelliliğine veya ölümüne sebebiyet verenlerin 1 yıldan 3 yıla kadar meslekten geçici menine karar verilir. Bu fiillerin 5 yıl içinde tekrarı halinde meslekten sürekli men kararı verilir.